Ayrım 15.
Zengin bir tüccar koşarak geliyor, sağa sola emirler veriyor, peşinden de bir sürü hizmetkar koşuyordu. Gümrükçü, diğer yolculardan yol vermelerini istedi. Yeni gelenle birbirlerine sarıldılar, biraz konuştular, sonra ikisi birden küçümseyen bakışlarını bekleyenlerin üzerinden geçirdiler. Eğlenir gibiydiler, oysa yolcuların eğlenilecek bir yanı da yoktu. Asıl eğlenceli olan, yüklerinin en büyüğünden daha şişman olan bu adamla, ufak tefek, koca bıyıkları kulağına kadar giden gümrükçü arasındaki yakınlıktı. Ama bu ikisiyle eğlenmek kimin haddineydi? Tüccarın merdivenden tırmanıp gemiye binmesini beklemek gerekti. Daha sonra sıra, yolcuların mütevazi ayaklarını merdivene atmalarına geldi. Sıra Tanyos'a geldiğinde, gümrükçü beklemesi için işaret etti. Delikanlı, genç olduğu için yer vermesi gerektiğini düşündü. Onun için de arkasındakilere yer verdi. Sonuncuya kadar. Gümrükçü yine de yolunu kesti. Sana bekle dedim. Bekleyeceksin. Yaşın kaç? 18. Arkasından iki hamal gelince Tanyos geri çekildi. Geryos'la Fehim gemiden acele etmesini bağırıyor. O da el kol işaretiyle yapacağı bir şey olmadığını söylüyor. Usulca da gümrükçüyü gösteriyordu. Birden Tanyos merdivenin kaldırıldığını gördü. Bir çığlık attı ama Osmanlı, "Bin sonraki gemiyle gidersin," dedi. Fehim ile Geryos çırpınıyorlardı. Delikanlı da gümrükçüye az Türkçesiyle babasının gemide olduğunu, onun da binmemesi için hiçbir neden olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Gümrükçü cevap vermedi, adamlarından birini çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi. Adam Arapça olarak Tanyos'a açıklamaya başladı. Efendi Hazretleri diyor ki, böyle terbiyesizliğe devam edecek olursan bir güzel sopa yer, sonra da hapise atılırsın. Sultanın bir memuruna hakaret ettiğin için. Ama şayet ses çıkarmazsan serbest olur, bir sonraki gemiye binersin. Üstelik Efendi Hazretleri makamında sana bir de kahve ikram eder. Efendi Hazretleri söylenenleri başıyla onayladı. Merdiven çekildiği için Tanyos'un başka seçeneği de kalmıyordu. Dona kalmış olan Geryos'la Fehim'e daha sonra anlamına gelen son bir işaret yaptı. Sonra da ufak tefek bıyıklının ardından gitti. Adam yolda duruyor, gelen geçene emirler veriyor ya da bir şikayet dinliyordu. Tanyos deniz tarafına bakınca geminin yelken açtığını gördü. Yolculara görüp görmediklerini bilmeden eliyle selam yolladı. Gümrükçünün bürosuna vardığında beklediği açıklama yapıldı. Karşısındakinin bütün söylediklerini anlayamıyordu. Gerçi İngiliz papazının okulunda Türkçe dersi almıştı ama bu bir konuşmayı sürdürecek düzeyde değildi. Ama yine de işin esasını anlayabildi. Gördükleri tüccar adanın en etkili kişisiydi. Boş inançları çok olan bir adamdı. Denize beyaz saçlı bir delikanlı ile açılmanın uğursuzluk getireceğinden ve geminin batacağından emindi. Gümrükçü kahkahalarla gülüyordu. Aptalca inançlar, değil mi? Tanyos ihtiyatı elden bırakmadı. Efendi Hazretleri doğru bildiğinizi yapmışsınız, dedi. Biriki yine de ısrar etti. Her şeye rağmen aptalca inançlar. Vaktinden önce ağarmış saçların aksine uğur getirdiğine inandığını belirtti ve delikanlıya yaklaşarak kafasını sıvazladı. Sonra da ona izin verdi. Tanyos limandan ayrılınca doğruca hana gidip eski odasının verilmesini istedi. Başına gelenleri anlattı, hancı da hikayeyi eğlenceli buldu. Babanın bana verecek kadar para bıraktığını umarım. Tanyos kemerine vurdu, hancı, o halde dedi, seni burada alıkoyduğu için Tanrı'ya şükretmelisin, bazı hoş ilişkilerini sürdürebilirsin. Kaçamak bir gülüşü oldu ve Tanyos son kata yaptığı ziyaretlerin fark edildiklerini anladı. Gözlerini eğdi, Tamar'ın kapısını çaldığında çevreye daha dikkatli bakmaya karar verdi. Burası senin dağından çok daha eğlenceli. Orada savaş sürüyor, değil mi? Sizin emir de hala Mısır paşasının koruması altında. Hayır, emir öldürüldü. Paşa'nın askerleri de dağı boşalttı. Ne diyorsun? Son haberler böyle. Biz de bu sabah öğrendik. Babam da bu yüzden memlekete döndü. Tanyos odasına çıktı ve uyuyakaldı. Gece kısa sürmüştü ve daha huzurlu bir uykuya ihtiyacı vardı. Gözlerini açtığında öğlen olmuştu. Balkonundan börek satıcılarını gördü. Yayılan koku karnını acıktırdı. Gerekli parayı kuşağından çıkarttı ve dışarıya çıktı. Merdivenin alt basamağında hancıya rastladı. O da onu görmeye geliyordu. Tanrı cezanı versin. Başıma bela açacaktın. Senin çocukça laflarına inanmakla hata ettim. Tanıdığı birkaç Türk subayının onu gerçekten görmeye geldiklerini, o da Mısırlıları yendikleri için onları kutlamakla onları memnun etmek istediğini ama subayların alay ettiğini sandıklarını söyledi. Az daha beni tutuklayacaklardı. Onlarla alay etmediğimi binlerce kez yemin etmek zorunda kaldım. İşin aslı şu, kazanmak bir yana Osmanlı askeri çekilmiş ve yeni kayıplara uğramış. Emir de senin benim gibi canlıymış. Subaylar belki de son haberleri bilmiyorlardır. O subaylarla konuştum. Beyrut'tan yeni gelen yolcularla konuştum. Ya bu insanların hepsi birden yalancı ve cahil ya da... Tanyos ya da diye tekrarladı ve sarrası tutmuş gibi her yana titremeye başladı. 4. Dağ tarihçesi diyor ki, Fehim, emirin en kurnaz hafiyelerinden Mahmut Burras'ın takma adıydı. Göz kulak kesilen istihbarat divanının bir üyesiydi ve divan gerçek adını kullanan Selim Krameh tarafından yönetiliyordu. Patriğin katilini geri getirme stratejileri en önemli başarılarıydı. Bu başarı emirin köylülerin ve de Mısırlıların gözünde saygınlığını artırmıştı. Artık dizginlerin elinden kaçtığını, yaşlandığını, gücünün azaldığını söyleyenlere güçlü kolunu ülke dışına deniz aşırı da uzatabileceğini göstermesi bakımından bu en güzel yanıttı. Geryoz, Latakya'ya gelir gelmez Mısırlı subaylarca tutuklanmış, sonra da asılmak üzere Beyteddin'e götürülmüştü. İhaneti ve ölümü büyük bir metanetle karşıladığı anlatılır. Kahyasının akıbetini öğrenen Şeyh Francis, oğlu Şeyh Raad'ı serbest bıraktırmak üzere anında Beyteddin'e gitmişti. Onu bir bütün gün bekletmişlerdi, halkın arasında mevkini dikkate almadan. Emir kendisiyle görüşmeyi reddetmiş, ancak ertesi günü gelirse oğluyla birlikte gidebileceği haberini göndermişti. Söylenen saatte saray kapısına gitmişti. Bunun üzerine iki asker oğlunun cesedini ayaklarının dibine koyuvermişlerdi. Şafak vakti asılmıştı ve boynu henüz ılıktı. Şeyh Francis gözyaşları içinde neden böyle olduğunu sormaya divana gittiğinde ona şöyle demişlerdi. Emirimiz bu suç için bir baba ile bir oğlun asılması gerektiğini buyurdu, hesap görüldü. Bu sözleri söyleyen Hoca Selim'den başkası değildi ve dağ tarihçesine bakılacak olursa Şeyh onun Geryos'un yakalanmasındaki rolünü biliyordu. Ona şunları dediği anlatılır. Sen ki onun av köpeğisin, git ona de ki rahat uyumak istiyorsa beni de öldürmesi gerekir. Selim'in de şu yanıtı verdiği söylenir. Bunu ona söyledim ama seni serbest bırakmayı yeğledi. Amir olan o. Tanrı'dan başka amir tanımam. Yine derler ki Şeyh saraydan çıktığında Beyteddin yakınlarında eski bir kiliseye gitmiş ve diz çöküp dua etmiş. Tanrım, yaşamın benim için bir anlamı kalmadı. İntikamımı almadan ölmeme izin verme. Selim ve Fehim, emirin hafiyeleri ise Türk gümrükçü, batıl inançları olan zengin tüccar ve portakallı kadın da hiç kuşkusuz Tanrı'nın elçileriydi. Ancak o tasalı günlerde Tanyos'un kendini ya da kendisiyle buluşacak olan ancak buluşmaya gidemediği ölümü düşünecek hali yoktu. Daha hala kendisine yalan söylemediğine, canavarın öldüğüne, haberinin bir süre sonra geleceğine inanmak istiyordu. kendi kendine Fehmi'nin bir muhalefet şebekesine dahil olduğunu, onun çok daha iyi haber alabileceğini, basit insanların bunu ancak bir gün ya da bir hafta sonra öğreneceğini söyleyip duruyordu. Aleftaryos'un kahvesine, meyhanelere, rıhtıma, limana gidip dolaşıyor ve konuşmasından, giysisinden dağlı olduğunu anlayacağı bir gemici, bir tüccar, bir gezgin arıyordu. Kimse onu yatıştıracak bir haber getirmiyordu. Akşam olunca odasına çıkmış ve bütün geceyi balkonunda geçirmişti. Magosa'nın son ışığı sönene kadar orada oturmuştu. Dalgaların ve bekçilerin ayak seslerini dinlemişti. Sonra şafak sökerken, sokaklarda ilk koşuşmalar başladığında başı demirlere dayalı uyuyakalmıştı. Güneş yükselip gözlerini yakana kadar. O zaman her tarafı tutulmuş olarak ayağa kalkıp soruşturmalarına yeniden başlamıştı. Handan çıkacağı sırada önünden İngiliz bayraklı bir fayton geçti. Neredeyse içindekinin üzerine atıldı ve kendi kendine "Efendim, sizinle konuşmam gerek" diye bağırdı. Fayton durdu, içindeki adam şaşkın bir yüzle "İngiliz vatandaşı mısınız?" diye sordu. Tanyos'un şivesi böyle düşünülmesine yol açabilirdi ama giysileri değişikti. Ancak adam onu dinlemeye hazır görünüyordu. Delikanlı da dağda olup biten önemli olaylardan haberi olup olmadığını sordu. Tanyos konuşurken adam da onu süzüyordu. Konuşması bitince adam muzaffer bir edayla "Benim adım Hovsepian ve İngiltere konsolosunun çevirmeniyim" dedi. "Siz de Tanyos olmalısınız." Delikanlının şaşkın bakışlarına bir süre tanıdı ve "Sizi arayan biri var Tanyos" diye devam etti. "Konsolosluğa sizin tanımınızı verdi. Bir papaz." "Rahip Stolten, nerede? Onu görmeyi o kadar isterim ki." "Ne yazık ki dün Limassol'dan gemiyle ayrıldı." Rahip Jeremy Stolten'ın 1839 yılıyla ilgili son görüşleri. "Büyükelçimiz Lord Ponsonby ile okulumuzun geçici olarak kapanması hakkında görüşmek üzere Kasım ayı sonlarında İstanbul'a gitmeye niyetliydim. Bu kararı dağda ve özellikle sahleyinde gerginliklerin artması üzerine almak zorunda kalmıştım. Ancak hareketimden birkaç hafta önce Tanyos'la babasının Kıbrıs'a sığındıklarını duydum. O zaman yolumun üzerindeki bu adada durmam gerektiğini düşündüm. Kararsızlığım büyüktü. Bir yandan bir reform kilisesinin temsilcisi olarak Katolik bir patriğin katiline yakınlık gösterir olmak istemiyordum. Ancak öte yandan öğrencilerimden en yeteneklisinin, en çalışkanının Bayan Stolten'la benim için bir oğulmuş olan çocuğun aklı başından gitmiş bir babaya evlatlık sadakati göstermekten başka suçu olmadığı halde bir ipin ucunda sallanmasını istemiyordum. Onun için de Kıbrıs'tan geçmeye karar verdim. Amacım baba ile oğlun yazgısını birbirinden ayırmaktı. Tanrı'nın inayetiyle bunun gerçekleşmekte olduğunu o sırada bilmiyordum. Büyük bir saflıkla, ki bundan şimdi utanıyorum, adaya varınca ve insanlara sorular sorunca kendimi öğrencimin karşısında bulacağımı sandım. Onun hemen tanınmasını sağlayacak bir özelliği vardı. Vaktinden önce ağıran saçları, şayet onları boyamak gibi kötü bir düşünceye kendini kaptırmamışsa onu rahatlıkla bulurum diyordum. İşler biraz daha çapraşıktı. Ada büyüktü, tanımış olduğum Malta adasından 40 kat genişti. Çok sayıda limanı vardı. Üstelik soru sormaya başladığım zaman öğrencimi istemeden ne gibi bir tehlikenin içine attığımı fark ettim. Onları tek arayan ben değildim ve izini bulurken düşmanlarının işini kolaylaştırmış olacaktım. Bunun üzerine bu işi fevkalade becerikli olan ve konsolosun Ermeni çevirmeni Hovsepian'a bırakmayı uygun gördüm. Hareketimin ertesi günü Tanyos bulundu, ancak onu aradığım Limassol'da değil de Magosa'da. Bay Hovsepian bulunduğu handan çıkmamasını tembih ederek bana onun hakkında haber göndermeyi vaat etmiş. Haber 3 hafta sonra Lord Ponsonby'nin katibi tarafından bana ulaştırıldı. Bu önemli haberleşmeyi sağlamasına karşın çevirmenle karşılaşması Tanyos'un asıl öğrenmek istediği konuda onu tatmin etmemişti. Ülkesinden haber istiyordu. Hiç kuşkusuz emir ölmemişti. Gerçi hoşnutsuzluk artıyordu ve dağda bir ayaklanmadan söz ediliyordu. Üstelik büyük devletler, özellikle İngiltere, Rusya ve Avusturya, sultanı Mısırlılara karşı desteklemek üzere yollar arıyorlardı. Bunlar arasında askeri müdahale de vardı. Yani her şey zavallı Geryos'un isteyeceği biçimde gelişiyordu. Ama henüz hiçbir değişiklik olmamıştı, acele dönmesi için hiçbir işaret yoktu. Tanyos, Fehim ve Selim ile yapılan konuşmaları birkaç kez zihninden geçiriyor, sözlerini duyuyor, mimiklerini görüyor ve tümünü farklı yorumluyordu. Sonra Geryos'un limana indiğinde askerler tarafından yakalandığını, zincire vurulduğunu, dövüldüğünü, aşağılandığını, dar ağacına götürüldüğünü, boynunu cellada uzattığını, sonra da şafak rüzgarında sallanıp durduğunu görür gibi oluyordu. Bu görüntü karşısına dikildiğinde Tanyos kendini son derece suçlu hissediyordu. Kaprisleri, körlüğü, kendini öldürme tehditleri olmasaydı Kahya asla katil olmazdı. Annemin yüzüne nasıl bakacağım, köylülerin mırıldanmalarına nasıl dayanacağım, o zaman gitmeyi düşünüyordu, uzaklara, çok çok uzaklara. Sonra kendini toparlıyor, Geryos'u düşünüyor, Patri'yi öldürdüğü günkü korkulu bakışlarını anımsıyor, aynı gözlerle ipe baktığını düşünüyor, aynı gözlerle ihaneti süzdüğünü düşünüyordu. Tıpkı o günkü gibi ona sesleniyordu. Baba. 8. Geçiş. Onur uğruna dizüstü. Bunun üzerine Tanyos'u bir kenara çektim ve görevimin gerektirdiği biçimde ona dedim ki, düşün, bu savaşta hiç yerin yok. İster Mısırlılar, isterse Osmanlılar bu ülkeye egemen olsunlar, ister Fransızlar İngilizleri ya da İngilizler Fransızları bastırsınlar, senin için bir şey değişmez. Ama bana sadece babamı öldürdüler dedi. Papaz Jeremy Stolten'ın günlüğü, yıl 1840. 1. Emir yüreği yaralı şeyhin gitmesine neden izin vermişti? Bu ihmal olamazdı. Merhamet de olamazdı. Yaşlı hükümdar yine de oğlunun ölüsüne ağlaması gerek demişti. Sonra uzun, çok uzun kirpikleri bir örümceğin görünürdeki ayakları gibi titremeye başlamıştı. Şeyh Gıferyabda'ya döndüğünde oğlu için dağın o güne kadar görmediği bir cenaze töreni düzenlemesini emretti. Zavallı bir teselli ama oğluna karşı, soyuna karşı bu görevi yerine getirmesi gerektiğini hissediyordu. Emire karşı da böylesi bir kafa tutmada bulunması gerektiğini. Göreceksiniz, insanlar akın akın gelecek. En soylusundan en yoksuluna kadar her biri gelip üzüntüsünü, kızgınlığını ve zorbaya olan nefretini dile getirecek. Onu vazgeçirmeyi sağlayabildiler. Köylüler birbirine danıştı ve her zaman olduğu gibi endişelerini dile getirmek üzere keşiş şatoya yollandı. Şeyhimiz emirin kendisine niçin iyi davrandığını hiç düşündü mü? Beytettin'den ayrıldığımdan beri ben de bunu düşünüyorum ama cevabını bulamıyorum. Zorba şeyhimizin bütün dostlarını, bütün muhalifleri, bu işlerin değişmesini isteyenleri toplamasını ya özellikle istiyorsa? Kıferyabda'ya gelecek bunca adam arasına kendi hafiyelerini sızdırıp adlarını sanlarını öğrenip ertesi günü her birinin hesabını görmez mi? Belki de hakkım var bu ona. Ama oğlumu köpek gömer gibi gömemem ya. Köpek gibi değil şeyhim. Sadece İsa'ya ve Tanrı'nın adaletine bağlı biri gibi. Sözlerin içimi rahatlattı. Sen din adına, akıl adına konuşuyorsun. Ama sevdiklerimizle yasımızı paylaşmamızı engellemesi emir için ne büyük bir zafer. Hayır şeyhim, emir de olsa bunu yapamaz. Bütün köylere dua etmeleri için haber yollarız. Bizimle dua etmeleri için buraya kadar gelmeleri gerekmez. Böylece herkes emire bahane yaratmadan bize sevgisini göstermiş olur. Yine de cenaze günü sadece köy halkı toplanacakken Sait Bey'in geldiği görüldü. Tarihçi diyor ki, Sahley'nin efendisi bir süre önce düşmüştü ama yine de oğlu Kahtan Bey'in koluna yaslanarak cenazeye geldi. Şeyh Francis pek çok dostundan onları sıkıntıya sokmamak için gelmemelerini istedi. Bu onun soylu ve onurlu yönü. Benim onurum ise her şeye karşın gelmemi gerektiriyor. Tarihçi diyor ki, bu sözleri Sait Bey'in hayatına mal olacaktı ve köyümüz yeniden büyük acılar çekecekti. İki yaşlı başkan ayakta omuz omuza duruyordu. Bu onların birbirlerini son görüşleriydi. Rahat'ın mezarı başında Buono Butros uzun bir dua okudu ve arasına suçunun affedilmesi için Gerios için de birkaç cümle sokuşturdu. Kahya'nın cesedini vermemişlerdi. Bildiğim kadarıyla mezarı bile yok. Aradan iki hafta geçmemişti ki Mısır askerleri düşman kalesini ele geçirir gibi Kıfer Yapta'nın her yanından köye girdiler. Blata'ya yayıldılar, sokaklara dağıldılar, köye giriş yollarını tıkadılar. Çadırlarını çepeçevre şatonun çevresine kurdular. Başlarında Adil Efendi vardı ama emirin üsteği üzerine Hoca Selim'i de yanına almıştı. İki adam şeyhi görmek istediklerini söylediler. Şeyh dairesine kapandı ve onlara yasına en ufak saygıları varsa 40'ından önce gelmemelerini söyletti. Ancak kapısını kırdılar ve onu zorbanın gönderdiği haberi dinlemeye zorladılar. Zorbanın bilmek istediği son gelişinde patriğin kendisinden asker istediği ve buna hazır olup olmadığıydı. Şeyh istifini bozmadı. 40'ından sonra gelin, o zaman söylerim. Ama onlar karışıklık çıkartmaya ve aldıkları görevi yerine getirmeye gelmişlerdi. Selim şatoda sözüm ona tartışırken adamları köylüleri Blata'da toplanmaya davet etmekteydi. Köylüler toplanmaya başladılar, kuşkulu ama meraklıydılar. Yavaş yavaş meydan, okula ve kilise bahçesine kadar doldu. Çocuklar tüm umursamazlıklarıyla babalarından bir şamar yiyene kadar ellerini havuzun buzlu sularına daldırıp çıkartmaya devam ediyorlardı. Yukarıda şeyhin dairesinde Adil Efendi kapının yanında duruyordu, kollarını kavuşturmuş hiç konuşmuyordu. Oysa Selim avını didiklemekle meşguldü. Kıferyab'da erkekleri cengaverlikleriyle tanınırlar. Emirimiz onlara bir görev verdi. Belki nasıl bir görev olduğunun sorulmasını bekliyordu ama şeyh susuyordu. Sahleyinliler gittikçe azıtıyor. Daha dün müttefiklerimizin kol kuvvetine bir tuzak kurmuşlar ve 3 askeri yaralamışlar. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi. Siz de adamlarımı Sait Bey'in adamlarının üzerine mi sürmek istiyorsunuz? Biz mi süreceğiz Şeyh Francis?